Ayrım 32. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1258. Ne kendisinin ne de Hitler'in üzülmesi gereksizdi. Çünkü müttefikler bir hafta değil, 6 hafta beklediler. O sırada da Hitler planlarını ve bu planları uygulamak için gereken kuvvetleri hazırladı. 27 Temmuz'da kurulunu topladığı zaman durumu deli kafasıyla birdenbire kavramış ve planlarını hazırlamıştı. 4 plan uygulayacaktı. 1. Ayhe, meşe harekatı. Eğer Mussolini bir adaya hapsedildiyse kendisine donanma, eğer İtalya'da bir yerdeyse Luftwaffe paraşütçüleri kurtaracaktı. 2. Student, öğrenci harekatında ise Roma birdenbire işgal edilecek ve Mussolini hükümeti yeniden kurulacaktı. 3. Schwarz, siyah harekatı da bütün İtalya'nın Alman askerleri tarafından işgali için girişilecek harekatın parolasıydı. 4. Achse, mihver harekatı da İtalyan donanmasının ele geçirilmesini ya da imha edilmesini amaçlıyordu. Son iki harekat sonradan mihver parolası altında birleştirildi. 1943 Eylül'ün başlarında iki olay Führer'e planlarını uygulama fırsatını verdi. 3 Eylül'de müttefikler İtalyan çizmesinin güneyine çıktılar. 8 Eylül'de İtalya ile batılı devletler arasında bir ateşkes anlaşması imzalandığı açıklandı. 3 Eylül'de gizlice imzalanmıştı. Hitler o gün doğuda sarkan Alman cephesini düzeltmek için Ukrayna'da Zaporojye'ye uçmuştu. Ama Goebbels'in yazdığına göre içinde tuhaf bir sıkıntı vardı. O akşam Doğu Prusya'da Rastenburg'daki karargahına döndü ve döner dönmez de büyük müttefikinin kendisinden ayrıldığı haberini aldı. Bunu bekliyordu, ona göre de hazırlanmıştı. Ama tam zamanını kestiremediği için şaşırdı. Karargah saatlerce birbirine girdi. Almanlar İtalyanların ateşkes anlaşması imzaladıklarını Londra'nın BBC radyosundan öğrenmişlerdi. Jodl, Rastenburg'dan Roma yakınlarında Frascati'de bulunan Feldmarschall Kesselring'e telefon ederek bu haberin doğru olup olmadığını sorduğu zaman Güney İtalya Alman orduları komutanı bu haberi kendisinin de yeni duyduğunu itiraf etti. Kesselring'in karargahı o sabah müttefikler tarafından bombardımanla tahrip edilmişti. Kesselring'de batı kıyısının herhangi bir yerinde yapılacak yeni bir müttefik çıkarmasını karşılamak için askerlerini toplamakla uğraşıyordu. Buna rağmen Kesselring yine de İtalyan ordusunun elinden silahların alınmasını ve ülkenin işgalini öngören planları uygulayacak mihver parolasını yürütebilecek durumdaydı. İtalya'nın merkezindeki ve güneyindeki Alman kuvvetleri bir iki gün çok zor duruma düştüler. Roma yakınlarında bulunan 5 İtalyan tümeni ile 2 Alman tümeni karşı karşıya geldiler. Eğer 8 Eylül'de Napoli'ye gelen büyük müttefik filosu Kesselring ile kurmayının düşündükleri gibi kuzeye ilerleyip de başkentin yakınlarında karaya çıkmış olsaydı ve bu çıkış dolaylardaki hava meydanlarına indirilecek paraşütçülerle takviye edilseydi, İtalya Savaşı bambaşka bir biçim alır ve Nazi İmparatorluğu bir yıl önce yıkılırdı. Kesselring'in sonradan söylediğine göre Hitler ile OKW 8. günü akşamı elinde bulunan 8 tümenin hepsini defterden silmişti. 2 gün sonra Hitler Güney İtalya'nın kaybedilmiş olduğunu ve Roma'nın kuzeyinde Apeninler'de yeni bir hattın kurulması gerektiğini Goebbels'e söyledi. Ama müttefik komutanlığı kendisine hemen hemen İtalya'nın her iki kıyısında da herhangi bir yere çıkarma yapmak olanağını sağlayan deniz üstünlüğünü kullanmadığı gibi Almanların korktukları ezici hava üstünlüğünden de yararlanmadı. Bundan başka Eisenhower'ın da büyük İtalyan kuvvetlerini özellikle Roma yakınlarında bulunan 5 İtalyan tümenini kendi kuvvetleriyle birlikte kullanmak için hiçbir çaba göstermediği anlaşılıyor. Eğer Eisenhower bunu yapmış olsaydı, hiç olmazsa Kesselring ile Kurmay Başkanı Siegfried Westphal'ın sonradan söyledikleri gibi Alman orduları kötü bir duruma düşerlerdi. Bunların söylediklerine bakılacak olursa Almanlar Montgomery'nin çizmenin yukarısına doğru ilerleyen ordusuyla çarpışacak ve aynı zamanda da General Mark Clark'ın herhangi bir yerde karaya çıkacak ordusunu geriye püskürtecek ve ayrıca ortada ve gerilerde bulunan büyük İtalyan kuvvetleriyle baş edecek durumda değillerdi. Eisenhower'ın donanma işleri yardımcısı Yüzbaşı Harry C. Butcher'a göre hem Amerikan Kuvvetleri Kurmay Başkanı General George Marshall hem de İngiliz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Feldmarşal Sir John Dill, Eisenhower'ın İtalya'da ilerlemek bakımından yeterince inisiyatif göstermediğinden yakınmışlardır. Butcher bu konuda şefini savunmuş ve yeterli sayıda çıkarma gemileri olmayışının Eisenhower'ın planlarını sınırladığını, Roma'nın yakınlarına uzanacak kadar kuzeyde denizden girişilecek bir istila hareketinin Sicilya'dan havalanacak müttefik avcı uçaklarının menzili dışında kalacağını belirtmiştir. Eisenhower ise Sicilya'yı aldıktan sonra Manş'ta yapılacak istila hareketine hazırlık olmak üzere 4'ü Amerikan, 3'lü İngiliz, 7 tümenin İngiltere'ye gönderilmesinin kendisine emredildiğini, bu yüzden askerlerinin azaldığını söylemiştir. Butcher, Eisenhower'ın aslında İtalyanların başkentini Almanlara karşı korumalarına yardım etmek üzere Roma'daki hava alanlarına hava piyadesi indirmeyi düşündüğünü, ancak Badoglio'nun son dakikada bu hareketin şimdilik durdurulmasını istediğini açıklamıştır. Büyük kişisel bir tehlikeyi göze alarak Badoglio ile görüşmek için gizlice Roma'ya giden General Maxwell Taylor, İtalyanlarda bozgunculuk ve Almanlarda ise güç olması yüzünden Amerikan hava piyadesinin Roma'ya indirilmesinin intihar demek olacağını bildirmiştir. Bakın Eisenhower, Crusade in Europe, sayfa 189 ve Butcher, My Three Years with Eisenhower, sayfa 407-425. Amerikan 5. Ordusu Roma yakınlarına değil de Napoli'nin güneyinde Salerno'ya çıkınca ve müttefik paraşütçüleri de Roma hava alanlarında görünmeyince her iki general de rahat bir soluk aldılar. İtalyan tümenleri hemen hemen bir kurşun bile atmadan teslim olup da silahlarını bırakınca daha da rahatladılar. Demek ki Roma'yı ve bir süre içinde Napoli'yi kolaylıkla ellerinde tutabileceklerdi. Böylelikle İtalya'nın 1/3'üne sahip olacaklar, bu bölgenin kuzeyinde bulunan fabrikaları Almanya hesabına silah yapımı için çalıştırabileceklerdi. Hitler'in eline hemen hemen mucizeye benzeyen büyük bir fırsat geçmişti. Kral, Badoglio ve hükümet Roma'dan kaçtı ve az sonra müttefikler tarafından kurtarılan Güney İtalya bölgesinde yerleşti. Hitler çok kızdı buna. Ayrıca Amiral Dönitz'in İtalyan donanmasını yakalamak ya da tahrip etmek için hazırladığı planlara rağmen donanmanın da bir kısmı Malta'dan kaçtı. İtalya'nın savaştan çıkması Hitler'in çok canını sıktı. O sırada yeniden Rastenburg'a çağrılmış olan Goebbels'e bunun bir hayvanlık örneği olduğunu söyledi. Bundan başka Mussolini'nin düşmesinden sonra kendi durumunu da düşünmeye başlamıştı. Goebbels 11 Eylül'de güncesine şöyle yazmış: Führer, aynı gelişmelerin bizde de olmasını derhal ve büsbütün önleyecek son tedbirlerin alınmasını istedi. Goebbels'in ricası üzerine Hitler, propaganda bakanı, bunalım zamanında halkın Führer'inden cesaret alacak ve avunacak bir söz duymaya hakkı vardır demişti. 10 Eylül günü akşamı radyoda yaptığı konuşmada bu konuda meydan okurcasına konuşmuştu. Burada da hainlerin bulunabileceği umudu nasyonel sosyalist devletin karakterini bilmemekten ileri geliyor. Almanya'da da bir 25 Temmuz yaratılabileceği inancı benim kişisel durumum üstünde olduğu kadar siyasi iş arkadaşlarım, feldmarşallerimle generallerimin davranışları üzerinde yürütülen hayali tahminlere dayanmaktadır. Aslında ileride göreceğimiz gibi birkaç Alman generali ile bir avuç eski politikacı askeri yenilgiler çoğaldıkça yeni yeni ihanet tasarılarıyla uğraşıyorlardı. Bu tasarılar ertesi yılın Temmuz'unda çok şiddetli ama Mussolini'ye karşı girişilen hareketten daha az başarılı olarak uygulanacaktı. Hitler'in herhangi bir ihaneti önlemek için aldığı tedbirlerden biri de bütün Alman prenslerinin ordudan atılması oldu. Eskiden Führer ile Mussolini arasında gidip gelen Hesse prensi Philipp tutuklandı ve Gestapo'nun nazik ellerine teslim edildi. Karısı İtalyan kralının kızı Prenses Mafalda da tutuklandı. Kocasıyla birlikte toplama kampına gönderildi. İtalyan kralı da Norveç ve Yunanistan kralları gibi Hitler'in pençesinden kaçmış, Hitler de öcünü almak için kızını tutuklamıştı. Hitler şahsen kendisiyle hiçbir zaman ilgilenmedi. O yıl Mayıs ayında karargâhta yaptığı askeri bir konferansta generallerine "Mafalda benden üstün mü?" demişti. "Bana ne Mafalda'dan? Büyüleyecek bir zekası mı var? Hiç sanmıyorum." Felix Gilbert'in Hitler Directs His War adlı kitabından sayfa 37, Hitler'in günlük askeri toplantılarında tutulan gizli notlardan. Führer'in günlük toplantılarında Hitler'in kafasını kemiren bir problem haftalar boyunca tartışıldı. Mussolini nasıl kurtarılacaktı? Hatırlanacağı gibi bu planın parolası meşe harekatıydı. Karargâhta yapılan toplantılarda tutulan notlarda Mussolini'nin adı hep değerli eşya olarak geçmektedir. Generallerin çoğu, Goebbels bile eski Duce'nin hala çok değerli bir eşya olup olmadığından kuşkuluydular. Ama Hitler değeri olduğunu düşünüyor ve Duce'nin kurtarılması için direniyordu. Hitler hala şahsen sevdiği eski dostuna yalnızca bir yardımda bulunmakta kalmak istemiyordu. Onu aynı zamanda Kuzey İtalya'da kuracağı yeni faşist hükümetin başına da geçirmek niyetindeydi. Böylelikle Almanlar bu bölgeyi yönetmek zahmetinden kurtulmuş olacaklardı. Bundan başka düşman bir halkın arasından şimdiden çıkmaya başlayan pis partizanlara karşı uzun ikmal ve ulaşım yolları da korunmuş olacaktı. Amiral Dönitz, donanmanın Mussolini'yi Ventotene adasında keşfettiğini 1 Ağustos'ta haber verdi. Ağustos'un ortasında ise Himmler'in av köpekleri Mussolini'nin Sardinya'nın kuzey ucuna yakın Maddalena adlı bir başka adada bulunduğundan emin olduklarını bildirdiler. Muhripler ve paraşütlerle adaya girilmesini öngören ince planlar hazırlandı. Ama daha bu planların uygulanmasına geçilmeden Mussolini yeniden başka bir yere kaçırıldı. Ateşkes anlaşmasının gizli bir maddesine göre kendisinin müttefiklere teslim edilmesi gerekiyordu. Ama bilinmeyen bir nedenden dolayı Badoglio Mussolini'nin teslimini geciktiriyordu. Değerli eşya Eylül'ün başlarında Abruzzi Apennin dağlarının Gran Sasso d'Italia denen tepesindeki bir otele götürüldü. Buraya dişli dağ treniyle çıkılıyordu. Almanlar az sonra bunu da haber aldılar. Dağın tepesinde havadan bir keşif yaptılar. Pervanesiz uçaklarla sessizce inerek İtalyan karabinieri muhafızlarını susturduktan sonra Duce'yi küçük bir Fieselerstorch uçağıyla kaçırmaya karar verdiler. Bu gözüpek plan Himmler'in güvendiği sıkı SS aydınlarından Otto Skorzein adında bir Avusturyalı'nın başkanlığında 13 Eylül'de uygulandı. Otto Skorzein'in adı bu kitabın sonuna doğru başka bir ilginç serüvene karışacaktır. Skorzeny, Mussolini düştükten bir gün sonra ilk olarak Führer'in yanına çıkarılmış ve kendisi şahsen Hitler tarafından bu iş için görevlendirilmişti. Skorzeny, önceden kaçırmış olduğu bir İtalyan generalini motorsuz uçağına aldıktan sonra dağ oteline 100 metre yakın bir yere kuvvetlerini indirdi. Duce'nin ikinci kat penceresinden çevresine bakındığını gördü. Alman askerlerini gören karabinerlerin çoğu uzaklara kaçtılar. Kaçmayanları da Skorzeny ile Mussolini kandırdı. Silahlarını kullandırtmadılar ve SS komutanı bir İtalyan generaline ateş etmeyin diye bağırıyordu. O sırada esir aldığı İtalyan generalini Alman askerlerinin önünde götürüyordu. Bir görgü tanığının anlattığına göre de Mussolini pencereden şöyle bağırmaktaydı. Kimseye ateş etmeyin, aman kan dökmeyin. Gerçekten de bir damla kan akmadı. Mussolini sonradan söylediğine bakılırsa, müttefiklerin eline düşmekten ve New York'un Madison meydanında teşhir edilmektense kendisini öldürmeye yemin etmişti. Yüzbaşı Harry Butcher'ın anlattığına göre, Mussolini kaçırılmazdan az önce Eisenhower'ın karargahına Cape Town'daki tiyatroların birinden telgrafla bir teklif gelmiş. Teklifte Mussolini'nin 3 haftalık bir angajmanla Cape Town sahnelerinde görülmesi sağlandığı takdirde 10 bin İngiliz lirası bağışta bulunacağı bildiriliyormuş. Butcher, My Three Years with Eisenhower, sayfa 423. O sırada sevincinden yerinde duramayan eski faşist lideri ufak bir Fieselerstorch uçağına sokuldu ve uçak otelin altındaki küçük taşlı çayırda tehlikeli bir kalkış yaptıktan sonra havalandı. Mussolini önce Roma'ya, sonra oradan aynı akşam bir Luftwaffe nakliye uçağıyla Viyana'ya uçuruldu. Mussolini çok sevindi kurtulduğuna. Birkaç gün sonra Rastenburg'da buluştukları zaman Hitler kendisini hararetle karşıladı. Ama Mussolini artık eski Mussolini değildi. Hayata küsmüştü. İçindeki eski ateş sanki yanıp kül olmuştu. Hitler, Mussolini'nin İtalya'nın Almanlar tarafından işgal edilmiş bölgesinde faşist rejimi yeniden diriltmek niyetinde olmadığını üzülerek gördü. Führer, Eylül'ün sonuna doğru Goebbels'le yaptığı uzun görüşme sırasında eski İtalyan dostunun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını gizlemedi. Goebbels bu görüşmeden sonra defterini şuna yazmış: Duce, İtalyan felaketinden Führer'in umduğu moral sonuçları çıkarmamış. Führer, Duce'nin yapacağı ilk şeyin kendisine ihanet edenlerden öç almak olacağını sanmış. Ama hiç de böyle bir belirti yokmuş. Bu bakımdan gerçek sınırları ortaya çıkmış. Mussolini, Führer ya da Stalin çapında bir devrimci değil. Üstelik İtalyan halkındaki devrimcilik ve ihtilalcilik yoksunluğu da var onda. Hitler ile Goebbels, Mussolini'nin Siano ile de barışmasına kızıyorlar. Kızı Eda'nın, yani Siano'nun karısının, her ikisi de Münih'e kaçmışlardı. Mussolini'yi parmağında oynattığını tahmin ediyorlardı. Aslında ya da daha çok Siano'nun sonradan Kral Victor Emmanuel'e yazdığı bir mektuba göre Ağustos ayında Almanlar onları aldatmışlardı. Çocuklarının tehlikede olduğunu ve Alman hükümetinin kendisiyle birlikte ailesini de Almanya üzerinden İspanya'ya memnunlukla kaçıracaklarını söylemişlerdi. The Siano Diaries. Bu yüzden Siano'yu, Goebbels Siano'ya zehirli türedi diyordu, yeni faşist cumhuriyetçi partisinin başına getirmesine de itiraz ettiler. Hitler, Duce'nin hemen böyle bir parti kurmasını istemiş, Mussolini de Hitler'in direnmesi üzerine Eylül'ün 15'inde yeni İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'ni ilan etmişti. Hiçbir sonuç alınamadı bundan. Mussolini'nin de zaten gönlü yoktu bu işte. Belki de Hitler'in tam bir kuklası olduğunu, kendisinin ve faşist cumhuriyetçi hükümetinin Almanya'nın kendi çıkarına verdiği yetkiden başka bir iktidara sahip olmadığını, İtalyan halkının bir daha kendisini ve faşizmi kabul etmeyeceğini artık anlamıştı. Bir daha Roma'ya dönmedi. İtalya'nın çok kuzeyine düşen Garnano yakınlarında, Garda Gölü kıyılarında Rocca della Caminata denilen ücra bir yerde yerleşti. Özel bir SS Leibstandarte kıtası kendisini sürekli olarak koruyordu. Eski SS fedailerinden Zeb Dietrich de Rusya'daki 1. zırhlı SS kıtasından gelmiş, Mussolini'ye ünlü metresi Clara Petacci'yi getirtmişti. Böyle dönüyordu işler Nazi Almanya'sında. Mussolini biricik sevgilisini yeniden kollarının arasında bulunca artık dünyayı unuttu. Bir tek değil bir sürü metresleri olan Goebbels bu işe şaşırıp kaldığını söylüyor. Goebbels'in 9 Kasım tarihinde defterine yazdığı nottan: Duce'nin Zeb Dietrich'in getirdiği kız arkadaşıyla geçirdiği hayat hiç de hoş bir şey değil. Birkaç gün önce de Goebbels güncesine Hitler'in Duce'yi siyasi bakımdan defterden silmeye başladığını yazıyordu. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Führer Mussolini'yi defterden silmeden önce kendisine ileride Venedik'i eklemek üzere Trieste, İstriye ve Güney Tirol'ü Almanlara bıraktırmıştı. Bir zamanlar çalımından geçilmeyen diktatörün artık yapmayacağı kepazelik yoktu. Damadını tutuklaması için Hitler'in yaptığı baskıya da Kasım ayında boyun eğdi ve Siano'yu 11 Ocak 1944'te Verona hapishanesinde idam ettirdi. Siano'nun defterine yazdığı son yazı 23 Aralık 1943 Verona hapishanesi 27 nolu hücre tarihini taşımaktadır. Çok acıklı bir parçadır bu. Son yazı ile aynı tarihte İtalya kralına yazdığı mektubu ölüm hücresinden nasıl çıkarttığını bilmiyorum. Ama güncesinin geri kalan kısmını Almanların eline geçmeden önce bir yere saklamış olduğunu söylüyor. Kağıtlarını Alman işgali altındaki İtalyan bölgesinden Edda Siano kaçırmıştır. Edda bir köylü kadını kıyafetine girmiş, kağıtları entarisinin altına saklayarak İsviçre sınırını geçmişti. Büyük kurulda Duce aleyhine oy kullanmış olan ve Duce'nin eline geçen ne kadar faşist lideri varsa onlar da özel bir mahkemede vatana ihanet suçuyla yargılandılar ve biri hariç hepsi de Siano ile birlikte idam edildiler. Bunlar arasında Mussolini'nin iktidara geçmesiyle sonuçlanan ünlü Roma üzerine yürüyüşe katılmış olanlarla Mussolini'nin eski adamlarından Mareşal Emilio de Bono da vardı. Hitler 1943 sonbaharının başında Nazi Almanya'sının karşısına çıkan büyük tehlikeleri atlatmış sayılabilirdi. Mussolini'nin düşmesi ve İtalya'da Badoglio hükümetinin kayıtsız şartsız teslim olması Hitler ile generallerinin ilk buhranlı haftalarda korktukları gibi Almanya'nın güney sınırlarını müttefik hücumlarına açabilir ve Kuzey İtalya'dan Balkanlara giden zayıf yolu da açarak Güney Rusya'da bir ölüm kalım savaşı vermekte olan Alman ordularının gerilerini tehlikeye düşürebilirdi. Duce'nin hiç sesini çıkarmadan Roma'da iktidarı bırakıvermesi, Führer'in gerek ülke içindeki gerekse dışındaki prestiji için büyük bir darbe olmuş, bu yüzden mihver hapı yutmuştu. Ama bütün bunlara rağmen Hitler gözü pek bir darbeyle Mussolini'yi hiç olmazsa dünyanın gözünde yeniden meydana çıkarmış, yerine oturtmuştu. İtalyanların Balkanlarda, Yunanistan'da, Yugoslavya ve Arnavutluk'ta işgal ettikleri yerler herhangi bir müttefik taarruzuna karşı emniyet altına alınmıştı. OKW yazın sonlarına doğru müttefiklerin buralara herhangi bir gün çıkarma yapacağını sanmıştı. Bu ülkelerde bulunan birçok İtalyan tümenleri çevrilmiş, hiç ses çıkarmadan teslim olan İtalyan erleri esir olmuştu. Hitler başlangıçta yaptığı gibi Kesselring'in kuvvetlerini Kuzey İtalya'ya çekeceği yerde bu kuvvetlerin Roma'nın güneyinde İngiliz, Amerikan, Fransız askerlerinin ilerleyişlerini kolayca durdurduğunu görünce bundan vazgeçmişti. Alman askerlerinin gösterdikleri cesaret, beceriklilik ve atılganlık Hitler'in güneydeki işlerini epey yola sokmuştu. Bu hiç şüphesiz böyleydi. Ama başka yerlerde işler büsbütün sarpa sarmıştı. Hitler Ruslara karşı son büyük taarruzuna 15 Temmuz 1943'te girişti. Alman ordusunun en seçkin askerlerini yeni ağır kaplan tanklarıyla teçhiz edilmiş en azından 17 panzer tümeniyle 500 bin kişiyi Kursk'un batısındaki büyük Rus çıkıntısına karşı saldırttı. Kale harekatı adını verdiği bu harekatta Rus ordularının en seçkin askerlerden oluşmuş 1 milyonluk ordusunu, bunlar kışın Almanları Stalingrad'dan ve Don'dan atan askerlerdi, hem tuzağa düşüreceğini hem de bu kuvvetleri Don'a kadar ve belki de Volga'ya kadar püskürteceğini ve Moskova'yı güneydoğudan saracağını umuyordu. Kesin bir yenilgiyle sonuçlandı bu harekat. Ruslar bu taarruzu aslında bekliyorlardı, hazırdılar. 22 Temmuz'da tanklarının yarısını kaybeden panzerler zınk diye durdu ve sonra gerilemeye başladı. Ruslar kendi kuvvetlerinden o kadar emindiler ki bu taarruzun sonucu alınmadan onlar da Kursk'un kuzeyinde Orel'de Alman çıkıntısına karşı Temmuz'un ortalarında yeni bir taarruza geçtiler ve cepheyi yardılar. Rusların savaşta giriştikleri ilk yaz taarruzu oldu bu. Bundan sonra da Kızıl Ordu savaşın sonuna kadar inisiyatifi elinden bırakmadı. 1941 Aralık ayında Moskova'ya doğru Almanların giriştikleri taarruzda dayanak noktası olan Orel'i 4 Ağustos'ta aldılar. Artık Sovyet taarruzu bütün cepheye yayılmıştı. 23 Ağustos'ta Harkov düştü. Bir ay sonra yani 25 Eylül'de Almanların da Napolyon'un Grand Armesi gibi Rus seferinin ilk aylarında ele geçirmiş oldukları Moskova yolu kavşağındaki Smolensk Almanlardan geri alındı. Eylül'ün sonuna doğru Alman orduları baskıya dayanamayarak Dnieper hattına geri çekildiler. Nehrin dirseğinde bulunan Zaporoje'den güneyde Azov denizine kadar uzanan bir savunma hattı kurdular. Donetsk sanayi bölgesi kaybedilmiş, Almanların Kırım'da bulunan 17. ordusu irtibatını kaybetme tehlikesiyle karşılaşmıştı. Alman ordularının Dnieper'de ve Zaporoje'nin güneyde kurdukları ve ikisine birden kış hattı adını verdikleri tahkim edilmiş mevzilerde tutunacaklarından Hitler emindi. Ama Ruslar yeniden gruplaşmak için bile durmak niyetinde değillerdi. Ekim'in ilk haftasında Kiev'in kuzeyinde ve güneydoğusunda Dnieper'i geçtiler. Kiev 6 Kasım'da düştü. 1943 yılının sonuna doğru güneydeki Sovyet orduları Hitler'in 1941 yılında Rusya'nın içerilerine dalarak ilk zaferlerini kazandığı savaş alanlarını geçtiler, Polonya ve Romanya sınırlarına gelip dayandılar. Hitler'in başına gelenler bununla da bitmedi. O yıl işleri tersine döndüren iki yenilgiye daha uğradı. Atlantik Savaşı'nı kaybetti ve Almanya'ya gece gündüz yapılmakta olan büyük hava akınları gittikçe arttı. Yukarıda gördüğümüz gibi Alman denizaltıları 1942'de 6 milyon 250 bin ton tutarında müttefik gemisi batırmıştı. Bu gemilerin çoğu İngiltere'ye ve Akdeniz'e gidiyordu. Batı gemi tezgahları bu kaybı kolay kolay karşılayacak durumda değillerdi. Ama 1943 başlarında denizaltılarla başa çıkmaya başladılar. Uzun menzilli uçaklarda ve uçak gemilerinde yeni bir teknik uyguluyorlardı. Su üstü gemilerine radar koymuşlardı. Düşman denizaltılarının geldiğini daha görünmeden anlayabiliyorlardı. yeni donanma komutanı ve büyük denizaltıcı Dönitz birçok denizaltılarının müttefik konvoylarına daha yaklaşmadan pusuya düşürülerek tahrip edilmelerini bir sabotaj hareketi sonucu sandı. Ama büyük kayıplara sabotajın değil, radarın sebep olduğunu hemen öğrendi. Şubat, Mart ve Nisan aylarında kayıpları 50'ye yükseldi. Yalnız Mayıs ayında 37 Alman denizaltısı batırıldı. Alman donanması bu kayıplara daha fazla dayanamadı. Dönitz, Mayıs ayı çıkmadan önce kendi inisiyatifiyle bütün denizaltılarını Kuzey Atlantik'ten çekti. Denizaltılar Eylül'de yeniden Atlantik'e açıldılar. Ama yılın son 4 ayında 64 denizaltı kaybına karşılık ancak 67 müttefik gemisi batırabildiler. Bu orantı denizaltı savaşının sonu demekti. Böylece Atlantik Savaşı'nın sonucu kesinlikle belirlenmiş oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda 1917'de her iki tarafında orduları ilerleyemez duruma girdikleri sırada Alman denizaltıları İngiltere'ye neredeyse pes dedirteceklerdi. Hitler'in orduları da 1942'de Rusya'da ve Güney Afrika'da artık ilerleyemez duruma geldikleri ve Amerika ile İngiltere Güneydoğu Asya'da Japon ilerleyişini durdurmaya ve aynı zamanda Hitler'in batıdaki Avrupa İmparatorluğunu istila etmek için asker, silah ve cephane yığmaya başladıkları sırada Alman denizaltıları yine bu amaçlarına yaklaşmak üzereydiler. 32. ayrımın sonu. Sayfa 1268.